Mekke ve Medine, iki kutlu şehir. Cenab-ı Hakk'ın övgüsüne mazhar olmuş mukaddes beldeler. Bu toprakları ziyaret etmek isteği her zaman tüm Müslümanın gönlünde yatan bir arzudur. Şiirlerinde, kasidelerinde, ilahilerinde hep dillendirirler bu arzularını. Kutsal toprakları olan yolculuğunu şöyle anlatıyor.
Also im April war ich in Mekka und Medina. Wir haben dort Umre gemacht. Also wir waren mit unserer Jugendgruppe von der Moschee, und was natürlich dadurch nochmal schöner wurde, weil du dort mit den Leuten bist, die du sehr magst. Und wir sind dort angekommen, das war Anfang April, zuerst eine Woche
in Mekka. Umre yaptım elhamdülillah. Mekke ve Medine'ye gittim. Camideki gençlik grubuyla gitmiştik. Sevdiğin insanlarla gitmek daha da güzel oluyor. Nisan ayının başında oraya vardık. İlk bir hafta Mekke, sonra bir hafta Medine'deydik. Kabe'ye giderken çok duygusal anlar yaşadım. Çünkü herkesin namaz kıldığı yöne doğru gidiyorsun. Dış duvarını görüyorsun ve biliyorsun ki içerisinde Kabe var. Öğle namazı vaktiydi. Orada namaz kıldık, sonra içeri girdik ve Kabe'nin karşısında durduk. Ne yapacağını bilmiyorsun o an. Aklıma gelen tüm duaları yaptım. Bambaşka bir şey. Çok sıcak olduğu için kalabalığın az olduğu öğle vaktinde gidiyorduk Kâbetullah'a. Kâbe'ye 3 metre uzaklıkta tavaf yaptık. Kâbe'ye sarılıp dokunabiliyorduk. Umre'ye gitmeden önce orada yapmak istediklerimle ilgili dileklerim vardı ve hepsi gerçekleşti. Ben hep Sudeysi'nin arkasında namaz kılmak istiyordum. Sabah namazında ilk sıralarda imamın 5-6 metre arkasında namaz kıldım. Bunlar çok güzel şeyler. Kafilemizle Hira Dağı'na çıktık. Akşam namazı vaktiydi ve Peygamberimize ilk vahiy geldiği yerde namaz kıldım. Bunlar çok güzel hatıralar. Tarif edilemeyecek şeyler. Oradaki hayat da çok başka. Mesela burada tanıdığın birilerini sokakta gördüğün zaman selam verince aleyküm selam diyorlar. Ama orada tanımadığın birine selam verince dahi çok seviniyor ve mutlu bir şekilde aleyküm selam diyorlar. Namazı kılmayı beklediğimiz zaman da tanımadığım insanların arasında oturuyordum. Orada Paris'ten gelen biriyle konuştum ve o beni hiç tanımadığı halde Paris'e davet etti. Bunlar çok güzel ve tarif edilemeyecek duygular. Medine'de Ravza'da namaz kıldığımız zaman cennette namaz kılmış gibi kabul ediliyor. Düşünsenize bu büyük mükafatı. Peygamber Efendimizin mezarının olduğu yerde duruyorsunuz. Bütün yükü çeken, İslam dinini yayan, her şeyden vazgeçen büyük insanın kabrinin yanındasın. Ümmetinin selameti için kayıplar veren, sadece senin Müslüman olman için büyük acılara katlanmış bir insanın, Peygamberimizin mezarının karşısında duruyorsunuz. Düşünsenize. Ne düşünüp ne diyeceğinizi bilemiyorsunuz. O kadar değişik bir şey ki bu, tarif edilemez. İslam'ı yaşamayan Müslümanlar bence büyük bir ihanet içerisindeler. İnsanlar efendilerin efendisi, o büyük peygamberi hiç yaşamamış gibi davranıyorlar. Onun sünnetini terk ediyorlar. Peygamberi ve Allah'ı seviyorum, Müslümanım diyorlar ama sünnetlerini yapmıyorlar. En son ne zaman teheccüd namazına kalkmışız? Bunu dahi kendimize kaç defa sorabiliyoruz? İnsanlar değişik kültürlerden, değişik ülkelerden, değişik kıtalardan geliyorlar. Ama İslam insanları hacda birleştiriyor. Kültür ve dil farklılıkları ortadan kalkıyor. Orada hiç tanımadığın insanlara sarılıyorsun. Tanımadığın insanlarla aynı safta namaz kılıyorsun. Mekke ve Medine'de İslam kardeşliğinin sağlamlığını tekrar anlıyor ve görüyorsunuz. Aslında her yerde öyle olması lazım ama olmuyor. Hacdaki İslam birliğini sadece İslam başarıyor. Ne insanlar tarafından yapılan yasa ne de başka dinler bu evrensel birliği ve ümmet bilincini başarabiliyor.
İç aleminde bir devrim yapmış Abdülkerim. Yüce Allah'ın nasipli kullarından olma şerefine erişir, Müslüman olur. İşte Almanya'da yetişmiş batılı bir Müslüman olarak Abdülkerim, Batı dünyasını İslami bir bakış açısıyla değerlendiriyor şimdi.
Allah sagt sinngemäß im Koran und was immer die Ungläubigen versuchen, um Allahs Licht mit ihren Mündern auszulöschen.
Allah Kur'an'da şöyle diyor. Onlar kafir ve münafıklar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Allah ise nurunu tamamlayıcıdır. Kafirler hoşlanmasalar. Yüce Allah inkarcı toplumlara verilmesi gereken cevabı Kur'an-ı Kerim'de zaten veriyor. İnsanlar İslam'a karşı dursalar da onu politikada, bilimde ya da medyada kötüledikçe Müslüman oluyor. İstediklerinin tam tersi oluyor. Müslümanlar hakkında konuşacaklarına Müslümanlarla konuşsunlar. Uydurma ve yalan dolu televizyon programlarında başörtüsü ve bunun gibi uygulamalarla Müslüman kadınlar baskı altında tutuluyor deniyor. Alman medyasında. Sadece yorum ve tahminde bulunuyorlar. Ama doğruları öğrenmek için gidip bir Müslüman kadına bunu sormuyorlar. Sorsalar istemedikleri cevaplarla karşılaşacaklar ve dolayısıyla İslam düşünce ve inanç sistemini karalama planları suya düşecek. Bize, yani sonradan Müslüman olanlara, siz kafadan hastasınız, sizin beyninizi yıkamışlar diyorlar. Ama bununla ilgili soruları bizlere sormuyorlar. Kendileri bizim hakkımızda soruyor, kendileri bizim hakkımızda cevap veriyorlar. Samiyetsizlik ve hatta ikiyüzlülük. Halbuki asıl beyinleri yıkanan onlar. Söylediğim gibi gittikçe daha çok insan Müslüman oluyor elhamdülillah. Diğer taraftan maalesef Müslümanların yaptığı büyük bir hata var. O da kendilerine Amerika'yı, Avrupa'yı örnek alıyorlar. Bunlar ne biçim örnek? Burada yaşayan insanların çoğu Allah'a inanmıyor. Peygamberimizi değil de bu insanları örnek alırlarsa onlar gibi olacaklarından korkarım. İnsanlar tarafından yapılan bir sistemden dolayı şu an ekonomik kriz var. Faizle işleyen bir sistem. İslam'da böyle bir şey yok. İslam dininde faiz günah. Allah bize doğru yolu göstermiş işte. İnsanlar Allah'tan daha iyi bildiğini ve daha iyi yasaları olduğunu sanıyorlar. Allah her şeyin en iyisini biliyor. O her şeyi bilen mutlak hakimdir. Dinini düzelten kişinin dünyasını da Allah düzeltir. Müslümanların durumu neden böyle? Allah'ın dinine sırtını çevirmişler. Dünya için yaşıyorlar. Filistin'de olanlara şaşırmamanız gerek. Çünkü İsrail'in etrafındaki Müslüman ülkeler birlik olsa bunlar olmaz. Eski tarihlerde olduğu gibi Müslümanların içerisinde sorunlar olduğunda ve İslam'a göre yaşamadıklarında Haçlı seferleri başlamıştı. Aynı şeyleri şu anda da yaşıyoruz. Müslümanlar Kur'an'a ve sünnete göre yaşadıkları zaman güçlü olmuşlardır. Mesela Hazreti Ömer zamanında Şam civarında bir kale kuşatılır. Fakat kale fethedilemez. Hazreti Ömer sinirle gelir. İslam askerlerini huzuruna çağırır. Kale fethedilemedi. Kafirler İslam askeri karşısında bu kadar dayanamazdı. Aramızda birisi bir kusur işlemiş olmasın buyurur. Askerler hayret edip tövbe ve istiğfar etmeye başlar. O sırada bir kişi ağlayarak Hazreti Ömer'in huzuruna gelir. Ey müminlerin emiri, bu gece teheccüde kalktığım zaman karanlık olduğu için misvakımı aradım fakat bulamadım. Bu sebeple misvaksız namaz kıldım. Sizin aradığınız kusuru ben işledim der. Hazreti Ömer ona tövbe ve istiğfar etmeye devam et buyurur. O da tövbe ve istiğfar okumaya başlar. Kısa bir süre sonra kale fethi olur. Müslümanlar azken Roma ve İran'a karşı yapılan savaşlardaki zaferlerini Kur'an ve sünnete göre yaşadıkları için kazanmışlardır. Düşmandan daha az günahları olduğu için Allah onlara yardım etti. Allah'ın onlara uzattığı yardım ipine sımsıkı sarıldılar ve kazandılar. Biz de kültüre, adete, töreye göre değil de Kur'an ve sünnete göre yaşarsak kazanırız. İslam ve imanla donatılmış İslam saflarını hiç kimse bozamaz. Peygamberimizin dediği gibi sünnet ipine sıkı tutunmamız, bunu hayata geçirmemiz lazım.
Ümmet olma, tek saf olma bilincini elde etmiş bu genç Müslüman, etrafına iman ışığı yaymaya devam ediyor. Müslümanlarla beraber olmayı ve onlarla beraber yaşamayı ayrı bir mutluluk ve huzur olarak hisseden Abdülkerim'i, arkadaşı Asım'dan dinleyelim.
Mein Name ist Arsim Abazi. Ich komme aus dem Kosovo. Und vor anderthalb Jahren habe ich den Abdülkerim kennengelernt, der zum Islam übergetreten ist. Und
benim ismim Asım Abazi. Kosova'dan geliyorum. Önceden İslam'la çok ilgilenmiyordum. Abdülkerim'le tanışmadan 6 ay önce namaza başlamıştım ve bana İslam konusunda yardımcı olacak ve bana namaz kılmayı öğretecek birisini arıyordum. İslam'da ne yapabilirim, ne yapmam diye soruyordum. 3,5 sene önce Müslüman olan Abdülkerim'le tanıştım. Ondan çok şeyler öğrendim. O, ne diyeceğini düşünen, hoşgörülü, çok sabırlı bir insan. Birçok Müslüman için büyük bir örnek. Müslümanları düşünmeye sevk ediyor. Benim ve benim gibi İslam'ı yaşamayan pek çok insanın ve onun gibi iman dolu insanlara ihtiyacı var. Elhamdülillah. Allah beni ve Abdülkerim'i doğruya yöneltti. İnşallah Rabbim diğer insanları da doğruya yöneltecektir.
İslam dünyasının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunu hissetmeye çok ihtiyacı olduğunu bilmeyen, hissetmeyen yok gibidir. Ancak İslam dinini seçen Müslüman kardeşlerimizin daha çok ihtiyacı olduğunu Abdülkerim şu sözleriyle anlatıyor.
Ja und wenn wir das wieder einführen in unser Leben, wenn wir diesen Kulturislam weglassen, ja, auch generell, wir haben viele türkische Vereine hier in Deutschland, aber was machen sie?
Almanya'da birçok Türk derneği var. Ama her şeyi Türkçe yapıyorlar. Bazen oraya neden gidiyorum diyorum. Çünkü hiçbir şey anlamıyorum. Sadece arkadaşlarımla birlikte olmak için gidiyorum. Elhamdülillah. Son zamanlarda Müslüman olanların sayısı arttı. Çok Müslüman olanlar var. Müslüman olan kişilere yönelik bir şeyler yapılması çok acil ihtiyaç. Müslümanlara tavsiyem şudur. İlk önce temelden Müslüman olan Türkiye veya diğer Müslüman ülkelerden olanlar İslam'a göre yaşasınlar. Allah onlara istedikleri her şeyi verecektir. Allah onlara bir çıkış yolu gösterecektir. Sonradan Müslüman olan kardeşlerim, Allah sizde iyi bir şeyler görmüş ve size en iyi hediye olan İslam'ı vermiş. Ona sıkıca tutunun. Sadece ona göre yaşayın. O zaman inşallah cennette görüşeceğiz.
Egal was ist, egal was, wenn jemand irgendwas Schlechtes über euch sagt, haltet daran fest und inshallah wir werden uns alle im Paradies wiedersehen. Amin.
Halit bilinçli bir muhtedi. Hem İslam'ı, hem Müslümanları, hem de Batı'yı çok iyi tanıyor ve öneriler ortaya koyuyor. Tek kurtuluşun İslam'da olduğunu şöyle seslendiriyor. Batı'nın geleceğinin nasıl olacağını sorarsanız, bana göre Batı'dakiler problemlerini yalnız çözemezler. Başkalarından, başka kültürlerden örnek almaları gerekiyor ki çöküşten korunabilsinler. İslam'la Batı arasında bir kültür savaşı olmaması lazım. İslam'da çözümler olduğunu görmeleri gerekiyor. İslam, insanların ve toplumun problemlerini çözebilecek yegane yoldur.
Bismillahirrahmanirrahim. Mein Name ist Halit Polkşas. Ich wurde 1940.
İsmim Halit Kravçars. 1940 yılında Ostprosen'de doğdum. Babam balıkçı, annem ev hanımıdır. Ostprosen'de Almanya'nın güneydoğusunda, şimdi Rusya'ya ait bir bölge. 1945'te İkinci Dünya Savaşı yüzünden memleketimizi terk etmemiz gerekti. ...1945 yılında Orta Almanya'da bir köye yerleştirildik. Orada büyüdüm ve okula gittim. 1959'da Abitur Yüksek Lise Diploması aldım. Sonra da üniversiteye gittim ve 1963'te mühendis olarak okulu bitirdim. Ondan sonra trafik sistemleri uygulanmasıyla ilgili işlerde çalıştım. 1966'da da Berlin'e gittim ve orada patent dairesinde çalıştım. Bu iş benim için bir dönüm noktasıydı. Orada birçok insanla ilişki içerisinde oluyorsunuz. Mesela Berlin'de bir Iraklıyla tanıştım. Birbirimizi ziyaret ettik ve arkadaş olduk. Onun aracılığıyla diğer Araplarla da tanıştım. Konu direkt İslam değildi, kültür ve dil oluyordu. O zamanlar Doğu Almanya'da yabancılarla görüşmek yasaktı. Ama ben onlarla görüşüyordum. Onlarla konuşmanın bana çok yararı oldu. Tabii ki İslami konularda gündeme geldi. Ben de bilgi edinmeye ve İslam hakkında bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Bu arada da ilk eşimle evlendim. Bu evlilikten iki tane erkek çocuğum oldu. O zamanlar dinsiz biriydim. Annem çok dindar bir insandı. Beni de öyle büyüttü ama Doğu Almanya'da dine hiç yer verilmiyordu. Aslında çok dindar bir ailede büyümüştüm. Özellikle annem. Çok dindardı. Çok iyi hatırlıyorum. Papaz bizim eve girip çıkardı. Ben de haliyle bunlardan etkileniyordum. Diğer yandan Doğu Almanya ateist bir toplumdu. Çoğunluk bilinçli ya da bilinçsiz bu ideolojiye uyuyordu. Ben de onların ideolojisine uymak durumundaydım. İşim gereği Komünist Partisi'nin de üyesi olmam gerekiyordu. Partide olunca da dinle bağlantıda olmak yasaktı. Ben de dini hayatta gereksiz olarak görüyordum. Doğu Almanya'da kariyer yapmak istiyorsan bir partiye üye olman ve kiliseden çıkman gerekiyordu. Ateist olduğunu kanıtlaman gerekiyordu. Yaptığım iş çok güzeldi ama akrabalarım, ailem ve kardeşlerim Doğu Almanya'da yaşamıyordu. Yabancılarla görüştüğüm için endişeleniyorlardı ve işten çıkmamı istiyorlardı. Ben de önce partiden çıktım, sonra da beni kovdular. Hayatın anlamını düşünmek için bir dönüm noktasına daha gelmiştim. İşsiz kalmıştım ve temsil ettiğim ideolojiyi de kaybetmiştim. Bir boşluktaydım. Benim için yeni bir başlangıç olması lazımdı. Böyle bir başlangıç için çok düşünmem ve bir o kadar da cesaretli olmam gerekiyordu. Ve şimdi cesaret zamanıydı. Dediğim gibi İslam'la ilgileniyordum zaten. 7 sene boyunca İslam'la ilgili her şeyi okumuştum. Mecbur olduğum bu ateist ideolojisinin yanlış olduğunu fark ettim. Seçtiğim yol İslam oldu elhamdülillah. Büyüdüğüm yer olan Doğu Almanya'da İslam'la ilgili bir şeyler öğrenmek çok zordu. Çünkü İslam'la ilgili çok az kitap vardı ve bunlar sadece seçilmiş kütüphanelerde bulunuyordu. Bilgi edinmek zordu. Berlin'de yaşamam benim için bir şanstı. Devlet kütüphanesinde ve üniversitenin kütüphanesinde İslam'la ilgili kitaplar okudum. Sonradan fark ettim ki sadece İslam dininin bir kısmı yazılıydı. Eski kitaplardı ve yazarları Müslüman değildi. Bunlar İslam'ı doğru şekilde anlatmıyordu. Humboldt Üniversitesi'nde okuduğum zamanda İslam'la ilgili bilgi edinmeye çalıştım. 7 sene boyunca yoğun bir şekilde İslam diniyle ilgilendim. Birkaç Müslümanla tanışma şansım oldu ve onlardan doğrudan İslam'la ilgili bilgi alabiliyordum. Bir tane kardeşim vardı Mısır'dan. Batı Almanya'da üniversitede fizik bölümünü okuyordu. Çok iyi bir insandı. Kur'an-ı Kerim'i hatim etmişti. İncil'i iyi biliyordu. Karl Marx ve Friedrich Engels'in yazılarını da okumuştu. O bana doğru yolu ve farklarını gösterdi. Bana kitaplar verdi. Onları okuduktan sonra onunla bu kitaplar hakkında konuşuyorduk. Onun düşüncesine göre bir Müslüman sadece namazla, oruçla Müslüman olmuyordu. Neden Müslüman olduğunu ve sonuçlarının ne olduğunu bilmesi gerekiyordu. Daha sonra Bremen'de yaşarken Almanca olan İslami kitapları toplamaya başladım. Açıkçası zorlandığım çok kitap vardı. Türkler, Araplar, Pakistanlılar tarafından yazılmış kitaplar var. İslam edebiyatındaki sorun bu işte. Batı'da yaşayan, burayı tanıyan Müslümanlar çok az kitap yazmışlar. Bu tür yazarların kitapları artırılmalı. Onlar buradaki yaşamı bildikleri için buradaki Müslümanları yönlendirip onların sorularına cevap verebilirler. Ve benim için artık karar zamanı gelmişti. Bu yola hazır mıydım? Anladığım için değil de hissettiğim için böyle karar vermiştim. Böyle durumlarda neden böyle yaptığını bazen bilmez insan. Hisleri ve kalbi insanı bir anda doğru yola iletiyordur. Bunu tüm benliğinizle hissedersiniz. Sonra ben Lübeck'teki büyük elçiliğe gittim. O zamanlar Doğu Almanya'da sadece bir takım ülkelerin diplomatik ilişkileri vardı. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Türkler bunların içerisinde değildi. Onların daha çok sosyalist ve aynı ideolojiyi taşıyan ülkelerle diplomatik ilişkileri vardı. Ben de Lübeck Büyükelçiliği'nde 1971 yılında İslam'ı kabul ettim. Bu bakımdan dolayı oluşan sonuçları henüz görmemiştim ve 1981'de ailemin yanına yerleştim. Batı Almanya'daki yeni hayatım kolay başlamadı. Tekrar işe başlamam gerekiyordu. Başka sorunlar da araya girmişti. Ve bu problemlerden dolayı eşimden ayrılmak zorunda kaldım. İçinde bulunduğum durumun çok zor olduğunu söylemem gerekiyor. Duygusal olarak insan çöküyor. Çünkü uzun seneler birlikte yaşadığınız insandan ayrılmak çok zor. Kısa bir süre sonra işime yeniden başlamıştım. Başkalarının aracılığıyla Türk bir hanımla evlenmek nasip oldu. Burada yeni bir aile kurduk. İki oğlumuz var. İkisi de üniversitede okuyor. Evliliğimiz çok iyi gidiyor. 3 senedir emekliyim. İslami çalışmalarla ilgilenmeye artık daha çok zamanım var. Bremen'deki Din Topluluğu Şurası'nın kurucularındanım. Bu arada 17 Müslüman dernek bir araya geldi. Bremen'deki senatoya, resmi dairelere, diğer din topluluklarına ve kiliseye karşı Müslümanları temsil ediyor. Kişisel özelliklerim olarak sakin ve dengeli bir insanım. Her şeyi sakin bir şekilde halletmeye ve bilinçli hareket etmeye çalışırım. Bunu her zaman yapabilmek kolay değil. Ama bence bu bir eğitim işi. Bir Müslümandan da zaten düşünerek hareket etmesi ve yaptığının bilincinde olması beklenir. Bir karar verecekseniz o konuyla ilgili bütün noktaları, pürüzleri halletmeye çalışır ve bilgi toplarsınız. Benim kararım da her şey kesindir. Benim kararım İslam'dı. Sadece İslam'ı seçebilirdim. Hristiyanlığı ve ateistliği tanıyordum zaten. Hristiyanlıkta ise kilisenin varlığından pek bir şey hissedilmiyordu. Ben de İslam'ı benim için bir hayat tarzı olarak gördüm. Arap arkadaşlarım dinlerini yaşamadıkları halde bana destek ve fikir verdiler. Onlarla aramda başka bir bağ vardı, bunu hissediyordum. İslam'ın birlik ve kardeşlik getirdiğini gördüm. Doğuda olan diğer dinler, yani Budizm, Hinduizm ve diğerleri benim için söz konusu bile değildi. Doğu Almanya'da din diye bir şey yoktu. Kiliseler vardı ama az evvel de söylediğim gibi, artık kilisenin varlığı bile hissedilmiyordu. Benim için tek İslam vardı. İslam sadece bir din değil, bir hayat tarzı da aynı zamanda. İslam dini Hristiyan dininde olduğu gibi sadece ahireti değil, dünyadaki hayatı da kapsıyor ve bunları uyumlu bir şekilde birbirine bağlıyor. Diğer dinleri tanımıyordum ve onları tanıma arayışı içinde de değildim. Batı'da yaşayanlar gibi yapmadım. Onlar bütün dinleri araştırıp doğruyu arıyorlardı. Ama benimki farklıydı. Benim için sadece İslam vardı. Böyle bir adım attığınız zaman çok duygulu oluyorsunuz. En başta da dediğim gibi, bu kararı anlayarak değil, hissederek vermiştim. İslam'da gördüğüm şeyler hislerimi harekete geçirdi. Bu adım attıktan sonra çok büyük bir hafiflik hissettim. Hayatımı üzerinde kurabileceğim bir yön vardı artık. İslam beni tatmin ediyordu. Çünkü artık hiçbir şeyden şüphe duymadan hayat yolunda ilerleyebiliyorum.
İslam'ı tüm benliğinde hisseden Halit, İslam'ın ibadet yönünü de ihmal etmiyordu.
Namaz ibadetinin benim için büyük önemi oldu. 30 sene önce namaz kılmaya başladım. Namaz kılıyordum kılmasına da henüz namazın anlamını dahi bilmiyordum. Sureleri daha ezbere bilmiyordum. Sadece hareketleri yapıyordum. Daha kendinizden emin değilsiniz. İlk zamanlar namazda Allah'la aranızda kuracağınız manevi bağ değil de sadece yanlış yapmamaya dikkat ediyorsunuz. Namaz, İslam'ın temel esaslarından biri. Bana göre Müslümanlığın bir kriteri. Namazın ne anlama geldiğini anlamak için zaman ve eğitim gerekiyor. Namaz kılarken bir takım duygular yaşamak gerekiyor. Bunun farz olduğunu bilmemiz, namazın hayatımıza kattığı başka bir anlam. Bazen de namaz kılarken öyle kendinizden geçiyorsunuz ki, bitmesin istiyorsunuz. Bazen sadece farz olduğu için, bazen manevi duyguları ve namazın gerçek anlamını hissedebilmek için kılıyoruz. İlk Müslüman olduğum dönemlerde Kur'an-ı Kerim'i sadece Almanca mealinden okuyabiliyordum. Kur'an-ı Kerim'i orijinalini okumaksa bambaşka bir şey. Orijinalini okurken başka duygular yaşıyorsunuz. Arap kardeşlerim bana Kur'an kasetleri vermişlerdi. Ama beni ilk başta hiç etkilememişti. Ama zaman geçtikçe, her şeyi daha iyi anladıkça duygusal olarak etkilenmeye başladım. Bana göre bilginiz olmadan bu duyguları yaşayamazsınız. Kur'an'ı sadece okumak ve dinlemek yetmez. Onu anlamamız gerekiyor. Her Müslümanın hacca gitmesi farz olduğu için ben de bu ibadetle şereflendim Allah'a şükür. ...1967'de de hacca gitmeden önce oraları tanımak ve deneyim kazanmak için Umre'ye gitmiştim. Hac ve Umre her Müslüman için çok etkileyici. Her Müslümanın kutsal topraklarla duygusal bir bağı var. İslam'ın çeşitliliği, oradan gelen insanların çokluğu, İslam kardeşliği, Müslümanlar için unutulmayacak anlar. Ama önemli olan oraya gidince Müslümanın oradan ders alması, sonra o dersini hayatında devam ettirebilmesidir. Orada hiç unutulmayan kalıcı anlar yaşanıyor.
Komünizmi ve kapitalizmi en ince detaylarına kadar görmüş olan Halit, şu anda bir İslam aydını. Bakınız, Müslüman olduktan sonra etrafında gelişen olayları nasıl anlatıyor?
İslam'ı seçtiğiniz zaman hangi yolu yürüyeceğinizi de bilirsiniz. Bu demek oluyor ki sakin ve terbiyeli bir şekilde konuşmanız ve hareket etmeniz gerekiyor. Kendim için söyleyebilirim ki, negatif tepki çok az aldım. İnsanlara neden bu adımı attığımı, İslam'ın ne demek olduğunu anlattım. Onlar bunun doğru olmadığını düşündüler ama yine de beni anlayışla karşıladılar. İş yerinde, diğer topluluklardan veya kiliseyi temsil eden kişilerden hiç negatif tepki görmedim. Çünkü onlarla bu konular hakkında çok sakin ve terbiyeli konuştum. Negatif tepki almamamdaki en büyük rol benim her şeyi anlatabilmem oldu. Müslüman kardeşlerimiz Almancayı iyi konuşamadığı için kendilerini iyi anlatamıyorlar. Onun için de negatif tepki alıyor. Yanlış anlaşılabiliyorlar. Alman toplumunda bu konuda bir bölünme var. Bir kısmı hoşgörülü olup başkalarının dinini veya dünya görüşlerini kabul eden, İslam'ı anlayışla karşılayan insanlar. Onlar aslında Müslüman değiller ama yine de bir şeyler anlattın mı dinliyorlar ve kitaplardan bilgi ediniyorlar. Bir de İslam'ı hiç kabul etmeyen ve düşman gözüyle bakan insanlar var. Bu tür insanları da biz kabul etmeliyiz. Onun için Müslümanlar dinlerine göre hareket etmeli ve İslam'ı anlatmaları gerekiyor. O zaman kabul edeceklerdir. Bir Alman İslam dinini seçerse çevresinde etki bırakan büyük bir adım atıyor. Ben bunun farkına sadece kendimde değil, diğer Alman Müslümanlarda da vardım. Çevrenin tepkileri farklı oluyor. Bazıları bu senin kararın, ne yaptığını bilmen gerekir diyor. Bazıları da geri çekiliyor ve seninle görüşmüyor. Çünkü çoğu Alman bu tip konular üzerine konuşmak istemiyor. Üçüncü reaksiyon da bu adam deli mi diyenlerdir. Benim yaptığımı doğru olarak görmüyorlar. İslam'ı seçen bir insana şüpheli olarak bakıyorlar. Çünkü o kişi Alman kültüründen vazgeçmiş oluyor. Başka bir din ve kültürü seçtiği için hain olarak görülüyor. Arkadaşlarım arasında attığım bu adımı anlamayan sadece birkaç kişi vardı. Babam zaten yaşamıyordu. Annem Hristiyandı ve dindardı. Bu kararımı kabul etmedi. O kendi dininin doğru olduğunu söylüyordu. Kavga etmiyor, sadece konuşuyorduk.
Hayatında farklı kültürleri, dinleri, hatta dinsizlikleri yaşayan Halit'in hayatındaki değişiklikleri kendisinden dinleyelim.
Dediğim gibi İslam bir hayat tarzı, yani hayatın her şeyini kapsıyor. İslam'ı seçtiğiniz zaman hayatınızı da ona göre düzenlemeniz gerekiyor. Başka zorluklar da oldu tabii ki. Herkesin kendi deneyimi, hayatı ve alışkanlıkları var. ve hayatınıza radikal bir değişim yaptığınız için çok zorlanıyorsunuz. Çünkü bu bambaşka bir yol. İslam'a geçtiğiniz zaman başta namaz kılmak, oruç tutmak gibi gün içerisinde yapılması gereken şeyleri yapmaya çalışıyorsunuz. Yeme içme konusunda da değişiklikler yapmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi, İslam'ın inceliklerini tam olarak öğrenmek için başta biraz zaman gerekiyor. Ben Türk kardeşlerimizden çok şeyler öğrendim. İlk zamanlar bana çok yardımcı oldular. Sorularımı cevaplandırdılar. Bana destek verdiler. Yeni Müslümanlar için böyle topluluklar çok önemli. Alman toplumunda İslam'a karşı olanlar da var. Bunu biliyoruz. Bunun tarihsel, kişisel, toplumsal ve sosyal nedenleri de var. Ben ne aile ne toplumsal çevremde negatif bir olay yaşamadım. Bazen kabul edilebilir tartışmalar oluyor ama yeter ki düşmanlık, nefret olmasın. Her toplumda değişik düşünceler, değişik gruplar vardır. Müslümanlar bu toplumda bir azınlık. Tabii ki Müslümanlara kötü gözle bakıyorlar. Ama bu toplum böyle, ne yapalım? İnsanlarla açık bir şekilde konuşup tartıştığımız zaman birçok problem ve yanlış anlaşılmalar ortadan kalkıyor. Eğer biz onlara cevap vermez, nefretle bakarsak, onlar da aynısını yapacaklardır. Kendi düşüncelerimizi temsil etmemiz gerekiyor. Topluma İslam'ın bir tehlike değil de onlar için bilgi açısından bir zenginleştirme olduğunu anlatmamız lazım. Şu an Batı dünyası sadece ekonomik değil, politik, maddi ve ruhi bir çöküntü içerisinde. Ben hem komünizmi hem de Batı demokrasisini yakından tanımış birisi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki iki sistem birbirine çok benziyor. Yani komünizm de kapitalizm de aslında aynı şeyler. Batıdaki sistem eski değerlerini gittikçe kaybediyor. İnsani değerler yok oluyor. Egoizm ve para gibi şeyler değer kazanıyor ve hayatı kapsıyor. İslam burada alternatif olabilirdi ama şu aralar değil. Çünkü Müslümanlar İslam'ın ne demek olduğunu anlayamadı. İslam ülkelerine baktığımız zaman yöneticiler diktatörlük yapıyorlar. Mevkilerini kaybetmemek için küçük oyunlar ve menfaatler peşindeler. Batının geleceğinin nasıl olacağını sorarsanız, bunun çözümü Batı'daki, yani Amerika veya Avrupa'daki Müslümanların gayretiyle ilgili. Bana göre Batı'dakiler problemlerini yalnız çözemezler. Başkalarından, başka kültürlerden örnek almaları gerekiyor ki çöküşten korunabilsinler. Buradaki Müslümanlar İslamiyet'i iyi bir şekilde anlatabilirlerse, Batı dünyasının ihtiyacı olan hayat tarzı da onlara ulaştırabiliriz. İslam'la Batı arasında bir kültür savaşı olmaması lazım. İslam'da çözümler olduğunu görmeleri gerekiyor. İslam, insanların ve toplumun problemlerini çözebilir. Bunu biz Müslümanlar biliyoruz, fakat bunu en uygun yolla anlatmamız gerekiyor. Ben Müslümanlara ne yapmaları gerektiğini söylemem haddim değil. Fakat bizler, İslam'ın açık ve net mesajını öğrenirsek, her türlü çözümün de İslamiyet'in içerisinde barındırıldığının farkına varacağız. Müslümanlar İslam yaşamalı. Kendileri ve toplumdaki sorunların çözümü için de İslami bilgileri iyi kullanmalıdırlar. Batı'da kabul edilip başarılı olabilmeleri için söyledikleri veya kitaplarda yazdıkları değil, eylemleri önemlidir. İslam'ı örnek olarak yaşamaları ve göstermeleri gerekiyor. İkinci unutulmaması gereken noktaysa Müslümanların birlik oluşturması zorunluluğudur. Değişik ülkelerden ve değişik mezheplerden olan Müslümanların bu toplumda söz sahibi olmaları için birlik olmaları gerekiyor. Burada her ülkeden Müslüman var. Demek İslam'ın çeşitliliğini burada görüyoruz. Müslümanların birlik olmasını başarırsak, yani ulusal farklılıkları, din bilimi farklılıklarını bir kenara bırakır da bir ümmet olursak, O zaman başarılı ve bu toplumda bir söz sahibi olan konuma gelebiliriz.